Merhabalar, bir kitap, bir film, bir şey podcast'in yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben Eylül Görmüş, karşımda Tuğçe Arslan Uçar var. Bunları gayet iyi biliyorsunuz ama her hafta tekrarlamadan duramıyorum. Bu hafta gördüğünüz üzere affetmek üzerine konuşacağız. Bu konuyu seçtik. Ondan sonra da her zamanki gibi kitaplarda ve filmlerde izini sürmeye başladık. Sonra da hiçbir iz bulamayıp panikledik. Açıkçası bu şekilde oldu. Yani tabii ki neredeyse her kurgunun içinde küçük küçük affetme hikayeleri var. Ama ben kendi adıma bir büyük affediş kitabı tespit edemedim. Sanıyorum Tuğçe'de de benzer bir durum oldu filmle ilgili. Dolayısıyla birazcık böyle bir akışında gidecek bugün hikayemiz, sohbetimiz. Bakalım neler olacak. Bir de böyle deneyelim istedik. Yani benim kafamda çok bir çerçeve oluşamadı. Şöyle başlamak istiyorum. Tuğçe, Türkçe'de iki kelime var aslında eş anlamlı kullanılan. Affetmek ve bağışlamak. Ben bu konuyu seçtiğimizden beri bunun üzerine düşünüyorum. Bu iki kelime gerçekten eş anlamlı mı? Aralarında bir fark var mı? Nasıl bir fark var diye. Ben bir fark buldum ama söylemeyeceğim. Çünkü senin fikrini merak ediyorum. Sen ne dersin? Bu iki kelimenin sendeki duygusu, çağrışımı arasında bir fark var mı diye sorarak başlayayım.
İlk bir dakikada kaybetmediysek dinleyicilerimizin önemli bir kısmını bulamadık kısmında tabii ki devam etmek isterim Eylül. Bu konuyu ben de düşündüm. Yani affetmek ve bağışlamak iç içe geçen kavramlar bizde. Birçok sözlükte de aslında benzer şekilde kullanılıyor. Şöyle bir yerden yaklaşmak isterim. Bilemiyorum sen ne diyeceksin. Şimdi affetmek bir kişinin onu inciten, yaralayan ya da işte hak etmediğini düşündüğü bir davranış ya da olay sonucunda bu duruma karşı gücenmeye ya da işte mutsuzluğa karşı başa çıkması ile bu olumsuz duygulardan vazgeçip bu olumsuz duyguların yerine olumlu duyguları koyması ve şefkat ve aslında kabulle ilişkilendirilebilecek bir kavram. Yani burada hani şefkat ve kabul önemli affetmekte. Şimdi bağışlamakta da şöyle bir şey var.
Hemen araya reklam girmek istiyorum.
Lütfen, evet.
Şefkatle ilgili daha çok şey öğrenmek isteyenler 3. bölümümüzü dinleyebilirler. Teşekkürler.
Gerçek bir seslendirme oldu. Çok profesyonel. Tebrik ederim Eylül Hanım. Burada da bağışlamada ama aslında şöyle bir şey var. Bir kişinin başka bir kişinin yaptığı hatayı ya da işte kötü davranış neyse kusur kişisel olarak affetmesi ve oradaki kızgınlık, intikam, öfke neyse o duygulardan vazgeçmesi. Yani aslında bir sonuç buradaki şey, bağışlamak. Ve oradaki şöyle bir şey var, bağışlamak çok kişisel bir karar ve karşı tarafın onayına ve uzlaşmasına ihtiyaç yok. Yani buradaki en büyük fark belki uzlaşmak olabilir. Çünkü affetmenin sonucundaki eylem her zaman bağışlamak olmak zorunda değil. Yani birini affedebilirsiniz ama yeniden onu bağışlayarak ve bir uzlaşı doğurarak oradan yeniden hayatınıza almayabilirsiniz. Ya da oradan yeniden ümit dolu pozitif bir ilişki yaratmak zorunda değilsiniz. En azından ben böyle anlıyorum. Sen nasıl yaklaşıyorsun?
Önce küçük bir şey söyleyeyim. Katılıyorum aslında bu ayrıma. Benim kafamdaki ayrım bambaşka, onu söyleyeceğim. Affetmek de evet dediğin gibi affetmek sıklıkla vazgeçmenin bir yolu da olabiliyor. Yani affetmek ve geride bırakmak ama bağışlamak da bir devamlılık ve belki de yeni bir şey inşa etme hali var. Ama ben bambaşka bir şey fark ettim. Belki yanılıyorumdur, belki benim kafamdaki çağrışımı yanlıştır ama öncelikle şuradan vardım buraya. Affetmek en büyük affedici olarak kim geliyor aklımıza? Tanrı. Bütün işte sürekli olarak affetmesi için yalvardığımız en büyük figür Tanrı. Dolayısıyla aslında affetme kavramına içkin bir hiyerarşi var. Affeden kişi bir tür hiyerarşik olarak kendini daha yukarıda konumluyor, bağışlıyor. Bağışlamak sözcüğünün aynı zamanda bildiğimiz diğer anlamıyla bağış yapmak, bahşetmek gibi bir anlamı olması da bence tesadüf değil. Daha yukarıdayım ve ben sana bunu bağışlıyorum, bağışlamak. Ben şöyle düşünüyorum. Affetmek çok dişi, bağışlamak daha erkek bir şey gibi geliyor bana. Ve bunu fark ettikten sonra kafam iyice karman çorman oldu. Çünkü biraz daha açayım. Yunan mitolojisinde tabii ki affetmeye dair bir soyutlama var. Bir tanrıça var. Eleos Yunan mitolojisindeki affetme tanrıçası. Tabii ki bir kadın, bence bu tesadüf değil. Bütün işte gazabıyla ünlü, öfkeli tanrılar, kötücül özellikleri olanlar erkekken, ya tabii ki kadınlarda da var ama affetmeyi bir dişi olarak soyutlamışlar tabii ki. Eleos, af, hoşgörü, merhamet, affetme, kefaret, günah çıkarma, beraat ve kurtuluş tanrıçası. Bence zaten bütün bunları bir arada taşıyor olması ilginç değil. Bu vefa işte bir semtti hikayesi gibi Eleos bir meyhaneydi sanmayınız. Eleos bir tanrıçadır. Roma mitolojisinde de Clementia olarak karşılığı var. Clementia Latince'de insanlık veya hoşgörü anlamına geliyor aynı zamanda. Şimdi bu etimolojik Milan Kundera'nın dediği gibi cümlesi daha önce bu konuda bir şey dememiş. İnanın bulamadım demiştir şüphesiz de ben bulamadım. Bu etimolojik aydınlanmanın ışığında demişti o. Ben de bu mitolojik aydınlanmanın ışığında demek istiyorum ki bütün bu dişi affedenler ve erkek hiyerarşisi çerçevesinde düşününce bağışlamak bana çok daha erkekliğe dair bir şey gibi geliyor. Öyle kullanıyoruz. Canını bağışlamak da mesela işte savaştan sonra oradaki bağışlamada bir hayat bağışlıyorsun. Tanrı da sana hayatı bağışlıyor. Bağışlamak çok erkek. Affetmek biraz daha böyle kendi halinde bir şey, naif bir şey. Kadınlıkla ilişkilendirilmiş pek çok şey gibi maalesef binlerce yıldır. Buna dair ne düşünürsün? Aslında senin söylediklerinle beraber düşününce daha da ilginç bir şey çıkıyor sanki ortaya.
Evet, çok ilginç bir yerden yakalamışsın aslında. Şimdi sen söyleyince benim kafamda da yeni bir pencere açıldı. Çünkü evet, bir kadından istediğinde her zaman aslında onun affetmesini istersin. Yani affet, ama erkek hep bahşeden, bağışlayandır, hep yukarıdan söyler bunu, daha yukarıdandır yani onun tavrı. Ya da aldatma ilişkisinde bile hep böyledir aslında. Kadın erkeği affeder, yani zaten olması gereken odur, işte beklenir böyle, siniri geçsin affedecek, bir zamana yayılsın, o öfke geçtikten sonra nasılsa affetmesi gereken kişi kadındır. Ama erkek benzer bir süreçten geçtiğinde hep o daha büyük duygulara ya da daha büyük eylemlere tabidir. Tebrik ediyorum Eylül Hanım, çok güzel yakalamışsınız, beğendim.
Hocam çok teşekkür ederim, sağ olun, mutlu oldum.
O zaman şöyle yapalım. Bir de madem böyle girdik, hani nedir ne değildir gibi bir yerden girdik. Affetmek ve affetmemek konusunu konuşarak hadi oradan alalım birazcık. Şimdi Worthington bunun için şöyle bir şey demiş. Affetmek aslında affetmemenin, yani affetmeme affetmenin tersi değildir. Yani bir şeyin olumsuzu illaki onun tersi olmak zorunda değil zaten. Bu kavramda da böyle algılamamalıyız. Biraz buna bakmak istiyorum ben. Diyor ki affetme, empati, sempati, şefkat, merhamet, az önce senin de bahsettiğin sevgi gibi olumlu duygulara ilişkilidir. Aynı zamanda da aslında affetmemenin de engellenmesi olarak kavramsallaştırılır. Ama affetmede hem kişiler arası dinamikler vardır, yani karşı tarafa duyduğunuz sevgi, şefkat gibi duygular, hem de içsel dinamikler, yani işte o gücenme, nefret etme ya da kendini engelleme. Ama affetmemede kişiler arası dinamiklere daha çok odaklanılır. Yani o karşı tarafa duyduğunuz öfke, nefret ya da kırgınlık, küskünlük sizi affetmemeye yönlendirir. Oradaki şey çok da fazla kendi içinizdeki dinamiklerle, olumsuz duygularla alakalı değildir. O dinamiği, yani affetmemeyi, daha çok karşı taraftaki insanla olan ilişkiniz belirler. Şimdi buradan bir filme geçeceğim. Bir belgeselden bahsedeceğim. Pakistanlı yönetmen Sharmin Obed Şenoy'un, kesinlikle yanlış telaffuz ediyorum ama artık neyse. Oscar'da bu 2015 yılında en iyi kısa belgesel ödülünü almıştı bu film. A Girl in the River, The Price of Forgiveness. İşte nehirdeki kız, affetmenin bedeli diye çevirebiliriz sanırım. Böyle çok her yerde bulunan bir film değil. HBO ile alakalı kanallarda bulabilirsiniz bu filmi. Burada bize çok yakın bir şey tabii ki, kavram. Kendi babası tarafından öldürülmeye çalışılan 19 yaşındaki Saba'nın hikayesini izliyoruz. Başka biriyle evlendirilmek isteniyor ve o da sevgilisiyle kaçmaya çalıştığı için bir onur cinayeti, bir töre cinayeti ne kurban gidiyor. Aslında cinayet demek çok doğru değil yani. Öldürmeye teşebbüs ediyorlar ve öldü zannedip babası ve amcası nehre atıyorlar. Ama oradan kendi imkanlarıyla sabah çıkıyor ve hastaneye gidiyor. Ve yönetmen bu hastaneden itibaren bir yıl boyunca Sabah'ı takip ediyor. O bir yıla odaklanıyoruz biz. Oradan çıktıktan sonraki kısımda kamera burada devreye giriyor. Burada şöyle bir şey var. Tabii çok negatif şeyler görmeyi beklerken sevdiğiyle olduğunu görüyoruz Sabah'ın. İşte yeni bir yerde, yeni bir ailede, mutlu, babası ve amcası hapiste. O yüzden bu anlamda böyle şaşırtıcı. Ama şöyle bir şey oluyor sonra. Yerel kurallar ve töreler devreye giriyor. Ve Sabah'ın yaşlılar meclisi de devreye giriyor. Ve bu kan davasının devam etmemesi için bir affetme anlaşması tavsiye ediyorlar. Yani Sabah babasını ve amcasını affedecek. Böylelikle onlar ceza almayacaklar. Bunun karşılığında da Sabah da yeni ailesiyle rahatsız edilmeden yaşamaya devam edecek. Hemen belirteyim, bu filmi izledikten sonra Pakistan Başbakanı ülkesindeki töre cinayetleriyle ilgili kanunları değiştirmeye karar veriyor. Böyle bir şeye sebep oluyor bu film yani. Böyle güzel bir tarafı var. Ama buradan şöyle bir soruya dönmek istiyorum. Sana da sormak istiyorum. Şimdi böyle bir durumda yani şimdi affetmek tabii çok duygusal özgürleşmeyle çok içkin bir kavram olarak görünüyor. Yani böyle affet rahatla. Duygusal yükü de taşıyan aslında o taraf oluyor her zaman. Yani bir taraftan çok karşı tarafa içkin bir eylemmiş gibi gözükürken aslında çok kendimizle alakalı. Yani affedebiliyor muyuz? Affetmek kapasitemizle de alakalı. Ama her durumda da affetmek mümkün müdür? Affetmek bu kadar da kolay mıdır, olmalı mı? Sana da soruyorum bir taraftan kendime sorarken.
Affetmenin bedeli diye çevirdin ya Price of Forgiveness'ı. Bedel benim not ettiğim bir şeydi bugün konuşmak için. Çünkü affetmeyi ve affetmemeyi bedel kavramını düşünmeden konuşabileceğimizi düşünmüyorum. Affetmenin bedeli var. Affetmemek de genelde bir bedel ödetme etkisiyle yapılan bir şey. Dolayısıyla her biçimine, affetmeye dair her şeyin içinde aslında bir bedel eder biçme durumu var yani. Affedersem nasıl bir bedel ödeyeceğim? Affetmezsem ona nasıl bir bedel ödetirim? Bu tabii çok aslında bedel meselesinin insanın davranışlarını şekillendiriyor olmasında bir tuzak var. Böyle biraz toksik bir şey, bedel üzerinden davranıyor olmak, sürekli bir ölçüp biçerek, hesap ederek davranma hali. Ama bedeli mutlaka beraber düşünmemiz gerektiğini düşünüyorum. Ben de sana bir şey anlatayım. Benim affetmeye dair kafamdaki böyle hiç unutamadığım şeylerden biri. Bundan seneler evvel, yaklaşık 15 sene falan önce evet. Ben böyle bir gönül kırıklığı hikayesi içerisindeyken, bir aldatılma hikayesi, daha da çok küçüğüm, dünyam başıma yıkıldı filan. Biraz da böyle dramatik unsurları güçlü bir şeydi. İşte yurt dışında öğrendim, ne yapacağımı bilemedim falan. Şu an bunları böyle anlatıyor olmak da çok acayip o sırada dünya böyle kabus gibi yaşadığın şeyi. Neyse sonrasında döndüm ama çok canım yanıyor falan filan. Böyle uzun uzun annemle de babamla da uzun uzun konuştum. Bana çok destek oldular bu süreci, işte bu ilk büyük romantik şokumu atlatmamda. Orada babam bana böyle bir şey yazmıştı, bir mail. Hiç unutmam o maili. Şöyle diyordu. Diyordu ki, kızım zaman somut acıları iyileştirir. Bundan hiç şüphem yok. Benim tek endişem bu işin sende, bütün erkekler böyleymiş gibi bir tortu bırakması olur diyordu. Bir, bunu hiç unutmadım çünkü ona şöyle yanıt yazmıştım. Bir kere hayatta senin gibi bir adam tanıyorum. İstatistikler bütün erkeklerin böyle olmadığını bana söylüyor. O yüzden böyle bir şeye kapılmayacağıma emin olabilirsin demiştim. İkincisi de o sıralarda gazetede okuduğu bir haberi anlatıyordu. Şimdi çok yıllar geçti. Yanılmıyorsam İran'daydı, emin de değilim. Bir kadın işte kocası tarafından böyle kezzap gibi bir şey atılıyor suratına ve yüzü kör ediliyor falan, gözü korkunç bir hikaye. Orada da benzer, belki de Pakistan'da, şimdi bilmiyorum, oradaki yine şerri kanunlara ilişkin kadının kanunu hiçbir şey yapamıyor böyle bir durumda. Kadın affederse ancak şey yapıyor yani, hani oralarda öyle tuhaf şeyler var biliyorsun. Kadın affediyor. Yani affetmese adamı işte asacaklar ya da neyse. Ve orada söylediği bir şey var yaptı kadının ve herkes şok oluyor. Nasıl böyle bir şey yapardı? Korkudan mı yaptı falan filan diye. Halbuki hiç öyle bir durumu yok. Bunu ben kendim için yapıyorum dediğini kadının. Onun için değil, kendim için yapıyorum bunu. Çünkü bununla yaşamak istemiyorum diye. Babam o hikayeden çok etkilendiğini bana anlatıp, hani burada böyle bir durumda affetmek şart değildir. Hatta çok bambaşka bir şeydi. Bunu onaylayan bir yerden değil ama o cümleyi bana hatırlatarak. Affet, çünkü affetmek insanın kendisi için yaptığı bir şeydir. Bu yükü taşıma diye. Affetmekten kastı asla işte az önceki ayrıma dönelim, bağışlamak ya da tekrar beraber olmak değildi. Bırak, unut gibi bir şey aslında söylediği şey. Ve ben bunu yapmaya çalıştım ve becerdim de. Çok uzun olmayan bir süre içinde neyse ki. Ya aslında burada şöyle bir şey var. Şimdi yine bir kitaba gideyim ben de. Hepimizin gençliğinde, çocukluğunda okuduğu Şeker Portakalı'nın devamı olan Vasconcelos'un Güneşi Uyandıralım kitabında, ikinci kitabı üçlemenin. Orada bir soru soruyordu. Unutmakla affetmek arasında ne fark var diye soruyordu. Orada cevap şöyleydi. İnsan affedince her şeyi unutur. Ama sadece unutursa çoğu zaman sonradan o şeyler tekrar su yüzüne çıkar. Sanırım burada böyle bir şey var. Unutmak affetmenin bir parçası, hatta temel parçası. Ama affetmek her zaman unutmayla beraber yürüyemeyebiliyor. Yani unutunca affetmiş olmuyorsunuz. Unutmayı bir sonuç olarak üretmek lazım. Yani affedince gelen bir şey olarak. Dolayısıyla o bu tür durumlarda unutmaya değil affetmeye odaklanmanın sağaltıcı bir yanı var. Çünkü gerçek bir unutuş sağlıyor. Olayı unutmak değil, izini işte babamın bana söylediği gibi geleceğe dair yaratacağı projeksiyonu, kaygıyı, bütün o güvensizlik hissini affederek silmek mümkün. Ama tabii ki dediğim gibi yani benim burada tarif ettiğim affetme çok daha kişisel şeyler. Yani toplumsal tarafı olan, şiddetle ilişkili falan şeylerdeki affediş bir yandan şey gibi de olabiliyor. Yani böyle bir tür inkar gibi bir tarafı da var. Yani aslında çok da kötü bir şey yapmadı demenin bir biçimi olabiliyor affetmek. Ve bu da başka bir tuzak. Bundan da kaçmak lazım. Affediyorum ve kafamda küçültüyorum. Hayır, küçültmeden ne kadar büyük bir şey olduğunu bilerek affetmek ve kendinizi hayat boyu bir kin bavulu taşımayacak hale getirmeye çalışmak kimi zaman çok zor. Ama sanırım öyle bir şey var. Tabii burada da dediğim gibi sen de aslında ima ettin. Yani bu pozitif psikolojinin sürekli olarak aman affedin, affedin, affedin. Bu da böyle bir şey değil. Bu kadar kolay olmayabilir. Ve orada kastedilen affediş, bence onların affedin dediği şey unutma eşdeğer bir şey. Unutmak tek başına yeterli değil. Gerçek bir affediş başka bir şey bence.
Buradan bir tanım bize biraz ışık açacak. Oraya geçeceğim. Bissimedes'in affetme sürecini yolculuk metaforunu kullanarak açıklamış ve 4 istasyonlu bir yolculuğa benzetmiş. Demiş ki 1. istasyon uzaklaşmadır. Ki senin az önce bahsettiğin bence neyin olup bittiğine bakmak için aslında bir dışarı çıkmak, belki bazen de kendinden dışarı çıkıp olaya bakmak, uzaklaşarak bakmak önemli burada. Burada yani ilişkiyi sürdürmeyerek durumdan uzaklaşmak ve bunu yapan kişiden uzaklaşmak. 2. istasyonu affetmek olarak tanımlıyor. Burada da diyor ki uzaklaştıktan sonra aslında onu tabii önce bir kötü bir insan olarak görme eğilimindeyiz. Ama affetme aşamasında olay biraz daha normalleşir. Yani onu böyle daha normal bir şey olarak benim başıma ne geldi, şu an ben ne yaşıyorum onu görebilecek duruma geliriz. Sonra... Ve burada diyor ki bu aşamada onu cezalandırma hakkından feragat edersin. Bu çok önemli bence burada. Çünkü o gerçekten hani o intikam duygusu, yani illa intikam kadar büyük olmak değil ama evet, o cezalandırmadan feragat etmek, affetmek için gerçekten önemli bir adım. Çünkü
ya bu lütfen. çok pardon. Yani aslında çok basit, kafamız öyle çalışıyor. Bir tür mütekabiliyet prensibi var beynimizin arkasında çalışan. Yani canımı acıttı, ben de onun canını acıtayım. Nasıl acıtabilirim? Yani beyin böyle bir teraziyi denklemeye çalışıyor sürekli olarak. Karşılıklı can acıtma. Ama işte zaten çok toksik bir şeye dönüşmesi de böyle başlıyor. Yani sürekli olarak oradaki denkliği tutturmaya çalışma hali çok tehlikeli bir şey. Onu eklemek istedim.
Kesinlikle öyle. Ve oradan sıyrıldığın zaman aslında o işte affedin, affedin kısmına işte şimdi gelebiliyorsun bence. Yani o ilk o bakmayı, uzaklaşmayı, görmeyi, anlamayı, o farkındalığı yaşadıktan sonra evet o daha pozitif affetme kısmı hani şimdi başlayabiliyor. Ve zaten sonra uzlaşı gelir diyor 3. istasyonda. Bu illaki hani o insanla uzlaşmak, işte el sıkışıp yeniden hiçbir şey olmamış gibi devam etmek değil ama kendi yoluna gitmek veya devam etmek, bilmiyorum ama neyse oradaki uzlaşı. Ve 4. istasyonda diyor ümittir. Burada bir şey var. Evet, artık pozitif bir şeye geçebilirsin. Çünkü bu uzlaşı artık devam etmek için motive edici bir enerji sağlar. Dediğim gibi bu illaki o affettiğin kişiyle olmak zorunda değil ama artık pozitife geçebilirsin ki ümit buradaki çok önemli bir kavram. Yine bir filme döneceğim. Bu filmi hiçbir yerde anacağımı düşünmemiştim. Bu filmi izledik. O dönem çok konuşuldu ama ben unuttum şahsen. Bilmiyorum insanların aklında ne kadar kaldı. Berkun Oya'nın Cicisi. Çok konuşmuştuk işte geçen sene çıktığında bu film. Bir Netflix projesi olarak çıktı. Burada babayı affetmek üzerine ve çocukluk travmalarıyla yüzleşmek ve çocukluğunu affetmek, o travmaları affetmek ve babayı affetmek üzerine. Gerçekten de böyle bir eve dönmenin, bir eve dönüş metaforu kullanılarak bir eve dönmenin hikayesiydi bu film. Ki oradaki ana karakter de bir yönetmen ve babasını affetmek için. Bunu filmleştiriyor yani affedebilmek için o günleri. Bu böyle affetmek deyince benim aklıma gelen ilk filmlerden biri oldu. Dediğim gibi zorlandık aslında senin en başta söylediğin gibi. Ama o geriye dönüşte bence işte her şey tabii ki bir noktada her şey de anneyle babayla alakalı değil ama kendini affetmek ve oradaki o çocuklukla bağı kurabilmek için, yeniden kurabilmek için anneyle, babayla ve oradaki kendinle olan ilişkiyi kurabilmek için aslında gerçekten bir affetme yolculuğundan geçmek gerekiyor. Ve günümüze gelebilmek için ve günümüzdeki o ilişkileri yeniden daha sağlıklı bir şekilde inşa edebilmek için. Şimdi sana bir soru soracağım buradan. Ve böyle hani böyle bir affetmek deyince yani işte geçmişe dönük aflar ve bu af illaki de böyle o karşılıklı insanı karşımıza almak ve ona sormakla alakalı değil. Yani kendi içine döndüğünde neleri affettin geçmişten? Yani belki o anda affedemediğini düşündüğün, bundan asla sıyrılamayacağım hayatım boyunca dediğin şeyleri böyle sonradan konuşarak, belki terapistine konuşarak, belki kendinle konuşarak affettiğin şeyler oldu mu?
Öncelikle gün içinde sık sık lokmanın hırçınlıklarını affetmem gerekiyor mesela. Gündelik affediş sınavları. Bunları da sınav gibi deneyimlemiyorum. Şimdi yine ortalıkta koşuyordu da. Şöyle bir şey. Önce şunu söylemek istiyorum. Bu tarif ettiğin 4 istasyon çok hoşuma gitti. Bilmiyordum bunu. Ve bir yandan seni dinlerken babamın o attığı mailde istasyonların sırasını karıştırmak suretiyle de olsa aslında o rotayı içgüdüsel bir şekilde bana sunduğunu fark ettim. Yani ümidini yitirme diye başlayıp 4'ten başlayıp sonra da işte bu cezalandırma falan. Böyle bir babamın bilge tarafına dair yeni bir aydınlanma oldu. Baba, biliyorum bu bölümleri dinliyorsun, yalakalık yapmaya çalışmıyorum. Gerçekten içten duygularım. Şöyle, bu şeyde uzaklaşma hikayesi ilk başta tariflediğin yine istasyonlarda bana şunu hatırlattı. Geçen yaz okuduğum Katalan yazar Antoni Casastros'un Almodovar teoreminde, ki o kitap muhteşem bir kitaptır. Şöyle bir cümle vardı. Affetmek bazen affettiğine yakın olmayı kaldırmaz. Buradaki en büyük sınavlardan biri bu bence. Ve sen mesela ebeveynler dedin. Kesinlikle ebeveyn anne çocuk ilişkisine, baba çocuk ilişkisine çok içkin bir şey affetme. Çünkü bu kadar yakın bir ilişkide kusur olmaması söz konusu değil. Ve fakat işte biri sizin canınızı acıttığında çıkartıyorsunuz hayatınızdan ve affetmeyi belki de hızlandırmış oluyorsunuz uzaklaşarak. Çünkü gerçekten yakın olmayı kaldırmayan bir şey. Ama anne baba ile ilişkide öyle bir şansın yok. Yanında dururken affetmen gerekiyor. Aynı şey onlar için de geçerli. Çocuklar, evlatlar da çok can acıtıcı olabiliyorlar. Şimdi bu çok zor bir şey. Yan yana durup birbirini affetmeye çalışmak ve sıklıkla da bir öfkenin doğmasına sebebiyet veriyor. Keza işte mesela evliliklerde de hani sanki evlilik bir ilişkiye göre, resmi olmayan bir ilişkiye göre daha zor bitirilen bir şey olduğu için orada yan yana kalarak affetme sınavı, bence affetmenin en büyük ihtiyacı, Antoni Casastros haklı, mesafe. Yani mesafeye çok ihtiyaç duyuyor affetme. Soruna cevap verirsem çok vardır ama şöyle, hatırlamıyorum çünkü gerçekten affettiysem unutmuşumdur gibi de geliyor. Yani aklıma gelen, evet ya ben şunu affettim dediğim şeyleri azıcık kazıdığımda affetmediğimi fark ediyorum. Bir tarafımda kalmış gibi gözüküyor. Ama gerçekten affettiğim şeyleri çok da hatırlamıyorum. Yani eğer o insan hala hayatımdaysa tabii, yani çıkarıp affettiysem babamın tariflediği gibi kendim için. O başka tür bir affediş. Evet, kendimi ondan kurtarmak, onun etkisinden kurtarmak istemişimdir ve yapmışımdır. Ama öyle de olamıyor tabii. Bu arada şöyle bir şey eklemek istiyorum. Sen de söyledin bu işte anne baba hikayesini. Benim not ettiğim kitaplardan biri, yine iki hafta önce aslında annelik bölümünde konuştuğumuz, Annie Arnold'un Bir Kadınıydı. Bu kitapta affetmeye dair tek bir kelime bile geçmiyor hatırladığım kadarıyla. Ama bence o kitap annesini affetme hikayesi Annie Arnold'un. Dolayısıyla mesela affetmekle ilgili kitaplar deyince gittim oraya yani. Çünkü bütün bir kitap boyunca anlamaya ve affetmeye çalışıyor beraberce. Yine bölümün sonunda söylerim ama bence bu da mesela bir affediş kitabı olarak da görülebilir. Tabii ki mütekabiliyet dedim az önce. Sorunuzu iade etmek isterim Tuğçe Hanım. Sizin böyle bir affediş ya da büyük bir zorlanmayla affetme hikayeleriniz var mı ya da aklına bir şey geliyor mu? Ve onları gerçekten affetmiş misin şimdi bu çerçevede bakınca?
Evet. Tabii ki bana döndü bu soru. Ondan önce ufacık bir şey söyleyeceğim. Annie Arnold'u referans verince ben de Cici'yi söylemiştim. Aslında hemen onun üzerine, yani orada bir yönetmenin affetmek için film çekmesi, bir yazarın affetmek için. Bence de bu arada kesinlikle öyle yani. Annesiyle olan ilişkisini bir affediş var orada. Onun için, onu düzeltmek için, en azından kendi için düzeltmek için yazıyor. Böyle üretimsel süreçler bence affetmeyle çok alakalı. İlla ki başka biri değil ama kendinle yüzleşmek ve kendine dönmekle çok alakalı. O yüzden o da iyi denk geldi üst üste. Şöyle bir şey var, affetmek derinlikle alakalı değil mi diye bir şey söylemeyi planlıyordum. Yani aslında birini affetmek ya da affedebilmeni gerektirecek kadar kırılmak ve affetmeye gitmek için bir noktada büyük duygular ve bence bir derinlik hissetmelisin o ilişkide. Ben şöyle bir şey düşünüyorum. Bu bölümü düşünürken, yani aslında üzerinde böyle yattım, işte ne olacak ne bitecek diye konuşurken, yani hiç böyle uzundur birini affedebilecek kadar büyük duygular, yani tabii ki bu hani işte en yakınımdakileri dışarıda tutarak söylüyorum bunu, eşimi, işte çocuğumu vesaire, ebeveynlerimi, büyük duygular besliyor muyum? Gerçekten düşünmekte zorlanıyorum. Yani burada illaki işte bana inanılmaz kötülük yapan insanlar gibi bir şey söylemiyorum ama hani sonuçta onu yaşayabilmek için yakınını alman gerekiyor bir insanı. Gerçekten kendini açman gerekiyor. Ben genelde devam ediyorum. Yani biriyle öyle affedebilecek kadar ilişkiler kurmak yerine öyle mi oldu? Tamam, ne yapalım şimdi, ne olacak? Sıradaki ne gibi yaklaşıyorum. Ama anlatması biraz zor olan bir şey anlatacağım burada şu anda. O kişi kendisi de bunu çok iyi bilmiyor. Terapistime anlatayım, hatta terapistime de anlatmadım. Şimdi ben hayatımın en zor haberini eşimden aldım. Telefonda. Aslında biliyordum yani, böyle bir şey hissedersin çünkü böyle bir uzun bir yolculuk vardı arada. Ve sonra artık böyle o yolculuğun sonunda Tunca bana o kötü haberi vermek zorunda kaldı. Ve o kötü haberi aldıktan sonra, ve tabii ki iyi ki o verdi, yani bu haberi birinin vermesi gerekiyordu ve onun vermesi en doğru olandı. Ben böyle hep tabii o haberi almayı hep o anla kafamda birleştirdim. Yani zihnimde o konuyu netleştirirken, kabullenirken, kabulleniş sanırım doğru kelime, kabullenirken hep o ana gittim. Ve o ana her gittiğimde ister istemez kendimi Tunca'ya kızarken buldum, ne alakası varsa. Ve her seferinde onu yeniden affettim. Kızmak ve affetmek, sinirlenmek, öfkelenmek ve affetmek çok uzun süre iç içe yaşadığım bir duyguydu. Geçmişte de kalmadı bu arada. Hala o an düşündüğümde ona sinirleniyorum, bana bu haberi verdiği için. Sanırım son dönemde yaşadığım affetmekle ilgili böyle, bu tam olarak aklımızdaki affetmeye uymuyor ama garip ilişkisel bir konu bu vardı. Ki buradan şeye bağlayacaktım, belki sana devretmeden öyle bağlayıp vereyim bu zor konudan. Bir anlamda affetmenin yasla da böyle bir ilişkisi var bence. Çünkü o yas sürecini yaşamadan affetmek mümkün olmuyor. Yasa çok benzer bir süreç. O az önceki o 4 istasyonun belki de işte farklı aşamalarını bir yerlere koyarsak, değiştirirsek, o bence yasa benzeyen bir süreç. Sonrasındaki affediş hem gideni affediş, kalan olarak kendini affediş olabilir.
Şunu söylemek istiyorum. Ben çok düşündüm yasla ilgili affetmeyi düşünürken. Ve ama sonra da sözü getirmemeye karar vermiştim. Ama sen getirdin. Benim çünkü içinden çıkamadığım şey şu oldu. Affetmek öfke, ya da üzüntü ya da işte kırgınlık durumlarında aslında sahaltıcı bir yan üstleniyor. Ve yas kadar büyük bir hani sağalma ihtiyacı duyduğumuz az durum var. Ve fakat ya muhatabınız yok. Kimi affedeceğim? Yani bence en büyük sorun bu yasa dair mesela. Yani kim, Tanrı'yı mı affediyorum onu benden aldığı için? Gideni mi affediyorum? İşte senin durumda haberi vereni mi affediyorum? Kendimi mi affediyorum? Ne yapıyorum? Yani yasın, yani yas bir gün konuşuruz. Hep söylüyoruz ama cesaret edebilecek miyiz onu da bilmiyorum ama en büyük sorunu bu. İnsanı muhatapsız kılması. Yani bir öfke var, muhatabın yok. Affetmek istiyorsun, kimi affedeceksin? Yok öyle bir şey. Buradaki aslında affet menin noksanlığı gibi bir şey, yası belki oradan tanımlamak lazım. İşte tuhaf şeyler buluyor insan. Alakasız insanlara alakasız suçlar tırnak içinde yükleyip. Çünkü affetmeye ihtiyaç duyuyoruz. Affedeyim de iyi olayım diye. Ama affedecek birini bulamayınca işte beyin böyle çalışıyor. Neyse, peki şöyle bir şey söyleyeyim. Birazcık seni de bu hüzünlü halinden çıkarmak üzere sana şöyle bir soru sormak istiyorum. Ofiste gözünün önünde AirPods'unu çalan kişiyi affedebildin mi Tuğçe? Sana sorum bu.
Bak iyi hatırlattın. Affetmedim. O kişi asla bu podcast'i dinlemiyor. Ama dinlerse de bir de benim AirPods'umu da dinliyor üstelik. Üstüne üstlük. Böyle rezalet olmaz olsun. Ya evet, böyle küçük şeyler var ama söylediğim az önceki o kadar değer affetmemek belki de buydu. Çünkü gerçekten o hani öyle bir affediş arasam, bir yüzleşme, hani ne bileyim belki daha yasal yollar, yani daha fazla peşine düşerdim. Yani tabii orada bir maddi bir şey var, hani maddi bir şey belki daha da büyük bir şey olsa olur mu ya böyle şey deyip peşine düşme ihtimalin daha yüksek ama yani hani oradaki o biraz sanırım bana ne kadar zarar verebilir ki, bu yaşadığım şey bana ne kadar zarar verdi üzerinden yaklaşıyorum bu affetme konusuna. O yüzden de zannediyorum hiçbir şey de o kadar da zarar vermiyor. Yani şimdi bunun üzerine şimdi bir hani aldatılmaya falan gelmesin tabii konuya gelir lütfen. O noktaya da götürmeyelim. Ama hani bu seviyedeki durumlar için açıkçası yaklaşımım böyle. Toparlayayım mı yavaştan? Geçeyim mi filmlerime?
Toparlayalım. Filmlerine geç. Bir şey sormak istiyorum. Benim yıllar önce okuduğum ve Nilgün Marmara'ya atfedilen bir cümle var. Ama ben sonra onu hiçbir yerde karşıma çıkmadı. Yani bu bir internet yanılsaması olabilir. Biliyorsunuz internette herkes söylemediği sözlerle anılıyor. Ama yine de söylemek istiyorum. En başta konuştuğumuz affetmenin dişiliğine dair bir şey. Şöyle bir cümleydi. Benim hiç gönlümü almadılar. Ben hep kendi kendime bir köşede affettim herkesi. Bu cümle burada bu bölümde geçmiş olsun istiyorum. Affetmek evet insanın kendisi için kendi kendine yaptığı bir şey. Ama hayatta gönül almak diye bir şey var ve bence Türkçedeki en güzel ifadelerden biri. Gönül almak, onarmak çok kıymetli. Belki de bu bölümü böyle bitirelim isterim. Gönül almanın kıymetini hatırlamak üzerine bir şey söylemiş olmak isterim. Çünkü affetmeyi çok kolaylaştıran ve iki tarafı da sağaltan bir şey bence. Deyip filmlerini alabiliriz.
Evet, her yarada kendi kendine iyileşmiyor. En azından bir merhem sürmek gerekiyor. Filmim Gigi Berkuno'ya, bundan bahsettik. A Girl in the River, The Price of Forgiveness. Charmin Obetjeno'nun filmi. Burada bir film daha önce Şefkat de bahsettiğim bir filmi buraya da özellikle eklemek istedim. Çünkü o filmden bahsederken Şefkat'te şöyle bir şey demiştim. Bu çocuk kendisini affedebilecek mi, ya da anne, diğer anne o çocuğu affedebilecek mi? Bu bence çok şefkatli bir eylem demiştim. Close, Luca Dont'un filmi zaten aslında şimdi baktığımda bütün bir filmin sorusunun bu olduğunu düşünüyorum. Yani yönetmen bize o twist'i zaten ortada vererek bu soruyu sorduruyor. Affedebilecek misiniz? Affetmeye hazır mısınız? O yüzden çok önemli. Bir de Lars von Trier'in Dogville'ini koydum. Burada da affetmeyle ilgili iyi çıkarımlar var. Yani tamamen onun üzerine bir film değil. Ama metinsel olarak baktığımızda affetmek üzerine iyi şeyler söylüyor film. Filmlerin böyle. Senin kitaplarına geçebiliriz.
Kitaplara geçmeden önce ben de bir şey, şimdi sen Close'u söyleyince ve yine aslında yasın işte affetmeyle ne kadar kol kola yürüdüğünü hatırlatan, geçen hafta da konuştuk. Kieślowski'nin Mavisi, bence bu da bir büyük affetme hikayesi. Yine yas üzerinden çalışıyor. Haddimi aşmazsam ben de onu eklemek isterim. Bilmem ne
evet, düşünürsün. Evet, yani aklımdaydı iki hafta bence üst üste olmasın diye eklemedim. Kesinlikle öyle.
Benim kitaplarım, az önce söyledim, Annie Arnold'un Bir Kadını, Bir Anneyi Affetme Hikayesi. Bir diğeri Meg Mason'ın Keder ve Mutluluk kitabı. Bu bir depresyon ve aslında bir, yani evet, aslında bir tür depresyon hikayesi, depresyonun ötesinde bir ruhsal bozukluk hikayesi. Adını öğrenmiyoruz hiçbir zaman. Bunu daha başka bir bölümde daha detaylı konuşmak istiyorum ama bu kitabın içinde çok kuvvetli bir affetme hikayesi var. Bu yönüyle de ele alınabilir diye düşünüyorum. İnsanın kendini, orada da yine bir anneyi affetme, romantik ilişkideki af meselesi. Yine daha önce de saydığım Vigdis'i Hort'un mirası. Bu tamamen bir affetme hikayesi bence. Suç ve affetme hikayesi. Bir istismar sonrasındaki affetme çabası ve insanın affetmek için aslında neye ihtiyaç duyduğuna dair çok şey söylüyor bence. Son olarak da özür dileyerek herkesten Julian Barnes. İki kitap, Seni Sevmiyorum ve onun devam kitabı Aşk Vesaire. Burada iki erkek ve bir kadının aşk üçgenini okuyoruz aslında. Bu da tamamen bence, yani pek çok şeye dair bir kitap. Aşk, şefkat, tutku, cinsellik, aile. Ama orada bayağı da bir affetmeye dair bir şey var. Öfkeye, affetmeye, kabullenmeye dair. Bu iki kitabı bence arka arkaya okuyunuz. Ben çok seviyorum. Seni Sevmiyorum ve Aşk Vesaire. Bu da benim affetmekle ilgili son kitabım olsun. Böylece bu bölümün sonuna gelmiş bulunuyoruz. Ne diyeceğimizi bilemedik dediğimiz bu bölüm yine 40 dakikaya dayandı. Yapacak bir şey yok. Laf lafı açıyor. Her zamanki gibi heyecanla sizin ne düşüneceğinizi bekliyoruz. Çünkü gerçekten biz böyle konuştukça açıldık. Eminim sizin katkılarınızla daha da açılacak konu ve dallanıp budaklanacak. Bu podcast'te gösterdiğiniz şefkat için de tekrar teşekkür ederiz. Bizi çok mutlu ediyor. Herkese güzel bir hafta sonu diliyorum şimdiden. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere.
Sevgiler herkese.